Ayrım 37.
Duyduğunu anlamamıştı sanki. Aldırmadan sürdürdü Nazif Bey. Üstün değil senin Nuri dedi Nazif Bey. Olamaz da. Gördün, kadını bul önerisi senden geldi. Oysa Nuri senden iyi saklamış kafasında olayı. Güvenilir bir teknik adam. Ama baş değil, olamaz da. Beni hiç hesaba katma. Ben sizinleyken de başka yerlerdeyim aslında. Düşünmem gerekli o kadar çok şey var ki. İlk sarsıntıyı atlatınca doğal bulmaya başlamıştı duyduklarını. Nuri için o da düşünmüştü böyle şeyler. Örgütün hakkındaki yeri de gelmiş miydi aklına? O gelmemişti işte. Neresiydi acaba? Bunu açıklamak gereğini niye duymuştu Nazif Bey? Boş tek sözcük çıkmaz ağzından bu adamın. Korkuyla karışık güven duygusunun içinde kök salmaya başladığını duyumsuyordu yeni işittikleriyle. Bunun için mi çete bunlar demişti Tatar. Nazif Bey sık sık yaptığı gibi politik konulara kaydırmıştı konuşmasını. Amerikalılar silah arkadaşları Ruslara toz kondurmuyorlardı şimdi. Silahlar susar susmaz biterdi bu balayı. Uzun süremezdi. 2 yıl sonra Bön gölecek. Şaşaladı birden Galip. Ürperir gibi oldu. Bu ne benzetme ustalığıydı böyle. Tanıdın mı dedi gülerek Nazif Bey. Charleston karşıma dikildi. Evet dedi Nazif Bey. Çok sürmez dikilir karşımıza. Amerikalılar açıkladılar sonunda. Onların adamıydı. Geleceğim diye gitti. Türkçesini düzeltip gönderirler bir gün. Ne anasının gözü herifti. Niye Charleston'un sözünü etmişti bu adam şimdi? Herifin benimle konuştuklarını mı anlaştırmak istedi? Biliyor mu? Vakti saati gelmeden söylenmez. Ben de onun için söylemiyorum işte. Ertesi sabah gene bu odada buluşma sözüyle çıktı Nazif Bey. Konukları olacakmış bu akşam evde. Biraz sonra Galip de çıkıp merdivenleri inerken bir sürü iş yerinin sıralandığı kocaman avlulu hanın dört yanlı yükselen katlarında kuşkuyla dolaştırmaya başladı gözlerini. Hangi kapının ardında çalışıyor bizimkiler? Şu hamalların girip çıktığı ambar olmasın. Öğle yemeğini kaşarlı sandviçle geçiştirmesine karşın pek istekli yemedi akşam yemeğini. İçtiği bir küçük şişe şarap da hafiften ağrı yapmıştı başında. Eve girdiğinde tıkış tıkıştı kafası, yorgundu. Erken yatmaya karar vermiş hazırlanıyordu ki telefon çaldı. Ortaklık toplantısının ertelendiğini, yarın gelemeyeceğini bildiriyordu Nazif Bey. İngilizlerin kromları almaya başladıklarını muştulamayı da unutmadı. Ertesi gün Nuri'den de aldı aynı bilgiyi. Öğlene doğru da Sermet Bey damladı. Yazıhanede yalnız Yema'nın işleri görüşülüyordu artık. İlişkileri sessizce, ustalıkla yürüten Nuri de becerikli bir alışveriş yeri görevlisiydi. Telefonlar çalıştı hemen. Dosyalar, ordinolar, konçimentolar döküldü ortalığa. Ölçüm görevlileri gelip saptayacakmış herkesin elinde ne kadar bulunduğunu. Parası ödenip götürülecekmiş kromlar. Ödeme tonu den yapılacakmış. Yüksek ödüyordu İngilizler. Yema'nın kromları Söğütlü Çeşme yöresindeki bir alana yığılmış bekletiliyordu aylardır. Sermet Bey işi bir an önce bitirmek için saptama görevlilerinin ilk onların kromlarına gelmesinin yollarını arıyordu ki konuştuğu telefonu ona uzattı Nuri. Telefonda Nazif Bey ivmeye gerek olmadığını, beklemelerini salık veriyor olmalıydı. Duydukları pek iyisine gitmemişti Sermet Bey'in. Alışverişte işi bitirip parayı bir an önce almaktı iyisi. Canı sıkkın kapattı telefonu. Çıktı biraz sonra da. Beklemekten başka yapacak şey de yoktu aslında. Nuri Bey Halil dosyasını tamamlama peşinde olmalıydı. Bir uğrayıp ayrılıyordu yazıhaneden. 4 gün sonra Hüsnü Meleği görmeye hastaneye gitmek için sabah evden çıkarken Nazif Bey aradı telefonla. Size Sermet Bey'in parasını ödeyip krom satışındaki payını hemen satın almanızı salık veriyorum Galip Bey dedi. Pat diye ortaya atılan öneriyle ne diyeceğini bilemeden kalmıştı Galip. Kusura bakmayın kapatacağım diye ekledi Nazif Bey. Hemen çıkmak zorundayım. O parayı nasıl bulacağım diyebildi Galip. Bulursunuz dedi Nazif Bey Mithat Bey'den filan. Birilerinden. Mükerrem Hanım'a da söyleyin olmazsa. Merak etmeyin zarar etmeyeceksiniz. Cuma'ya buluşmak üzere. İyi günler. Kapanan telefon elinde şaşırıp kalmıştı Galip. Mithat'tan para istemeyi salık vermesi nereden çıkmıştı? Mithat'ın olayını mı biliyordu bu adam yoksa? İçi çekilir gibi oldu. Mithat'ı bir denemek iyi olacaktı ya. Yediremedi kendine. Pek sıcağı sıcağına olacaktı. Mükerrem'le çözmek daha kolaydı. Terzi Nezahat'la ilgili arsalar konusunda bir karar almaya birlikte gittikleri Ankara'da avukatlarını da atlatarak öyle kağıtlar imzalatmıştı ki Mükerrem'e, yapmayacağı şey yoktu istese. Uzun sürede düşünülecek şeylerdi onlar. Bir yanlış adımla Necla Kaltağını uyandırırsa işler sarpa sarabilirdi. Hüsnü Meleği görmeye gitti hastaneye. Geceyi çok ağır geçirmiş, baygınmış şimdi. Bütün gece uyumayan karısı da yeni uzanmış. İyi olmuştu. Geldiğini bildirmelerini söyleyip ayrıldı hastaneden. İş yerine gidince dosyaları açıp Sermet Beylerin paylarını kabaca hesapladı. Epey'i tutuyordu. Sermet Bey'le bir konuşsa mıydı önce? Ortaklıkta ilişkilerini kesmiş mi olacaklardı böylece Sermetlerin? Yeni bir durum çıkmıştı demek ortaya. Yanaşır mı adamlar? Nazif Bey de boşa söz etmez. Sait'i aradı. Yoktu. Çevre ilçeleri dolaşmaya çıkmış. Mithat'ı aradı. O da yoktu. Mızmız katip de bilmiyordu nerede olduğunu. Nuri Bey de kovaladığı iki yanlı iş arasında bir görünüp bir kayboldu. Akşam çıktığında Mükerrem'e gitmeyi düşünmüştü, vazgeçti. Çoktandır uğramadığı Fişer'e gidip yemek yedi, bira içti. Kuytu masalarda yemek yiyen bir iki Alman vardı, o kadar. Charleston'a bakındı, nereden olacaktı? Nazif Bey de söylüyordu bir gün geleceğini, gelsin. Bir küçük şişede şarap içince kafası dumanlanmıştı. Çıkıp sallanarak yürüdüğü Beyoğlu'nda bir sinemaya girdi. Film başlamıştı girdiğinde. Yarı boştu sinema. Uyudu uyuyacak seyretti biraz. Filmin ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kadın kocasını öldürmeye mi kalkmıştı ne? Adam da dalıp gitti. Sinema boşalırken kalkıp karıştı çıkanlara. Eve geldiğinde telefon çalıyordu. Kapıda anahtarı kilide sokmaya çalışırken. Açıp koştu, yetişemedi. Kapanmıştı. Uykudan ölüyordu. Yastığa başını koymasıyla dalıp gitmesi bir oldu. Sabah masaya kahvaltıyı taşıyordu ki telefon çaldı. Hüsnü Melek Bey'in öldüğünü bildiriyorlardı telefonla. İnce bir kadın sesiydi. Hemşireymiş hastanede. Üzgünmüş kara haberci olduğuna. Kıramayıp üstlendiği bir görevi yerine getiriyormuş. Bu üçüncü arayışlarıymış Galip Bey'i. Akşam 9'da ölmüş Hüsnü Melek Bey. Bugün Teşvikiye Camisi'nde öğle namazından sonra kaldırılacakmış. Eşi baygınmış, evine göndermişler. Kapattı telefonu. Hem üzülmüştü, can sıkıcı bir yükten kurtulmuş gibiydi hem de. Kalkıp Şerife Hanım'ı görmeye gitmeli değil miydi şimdi? Göze alamadı. Yakınları dolmuştur eve. Nesini göreceğim? Ayılıp bayılan bir kadın. Camide görürüz. Ölüyü kaldırmak bir sürü belediye işlemini gerektirir. Bana mı kaldı? Eski asker. Yapacak birileri vardır o işleri. Öğlene doğru çıktı evden. Teşvikiye de taksiden inince baktı. Çok kalabalıktı cami avlusu. Soğuk, yağmurlu havada paltolarına, pardeslerine sarılmış, hiç tanımadığı bir sürü yüz. Öbek öbek toplanmış, çene çalıyorlardı. İki cenaze vardı. Bayrağı sarılı olan Hüsnü Melek Bey'inki olmalıydı. Kerli ferli, kodaman görünümlü kalabalık cemaat öteki cenazenindi besbelli. İleride parmaklıkların dibindeki kadın topluluğunda gözlerini üzerine dikmiş Mükerrem Hanım'ı gördü ilk. Şerife Hanım öteki yanında Pakize, Esma Kumalar'la Mükerrem'in arasındaydı. Tanımadığı başörtülü yaşlıca kadınlar vardı. Doğruldu, onlara gidiyordu ki yanlarından geçtiği bir toplulukta Hadi, Sermet Beylerin yanı sıra koca göbeği kırmızıya çalan gerdanlı yüzü, yaz kış açık kel kafasıyla Hamdi Hoca çarptı gözüne. Yürüdü, onlara takılmadan yaklaşıp Şerife Hanım'ın eline uzanınca kadın bir hıçkırıkla boynuna sarıldı Galip'in. Başını iki yana sallayarak ağlamaya başladı göğsünde. Duygulanmak şöyle dursun, şaşırmış biraz da gülünç gelmişti Galip'e. Başımız sağ olsun efendim, Allah ecir sabır versin gibi bildiği kalıp sözleri söylerken bile dili dolanıyordu neredeyse. Şerife Hanım bırakmıyordu, son anda bile Galip Bey'in adını almış Hüsnü Melek. Gözü Mükerrem'e ilişti. Onun gözleri de kızarıktı. Hepsi ağlaşmışlar. Esma Hanım da yok öyle belirti. Kimseye ağlamaz o karı. Şerife'nin hemen ardındaki şişko karı da Sait'inki. Sait burada mıdır? Buradaydı. Şerife Hanım'dan kurtulup ötekilere de başsağlığı diledikten sonra demin yanlarından teğet geçtiği topluluğa dönünce Sait'i gördü. Yarı dönüktü arkası. Birileriyle konuşuyordu. Hamdi Hoca başsağlığı dileğiyle elini uzatan Galip'i kucaklayıp öptü yanaklarından. Çok göreceği gelmişti. "Abe bak şu Allah'ın işine," diyordu. "Herkes beni beklerdi yataklara düşeceğimdir," diye. Doktorlar derdi bu ne? Gitti Eşref'i buldu dert. Eşref'i kaybedeceğiz dedik. Usni gitti. Buraya yalan dünya. Hamdi Hoca sözden söze atlayarak çevresindekilere dönünce kalabalığa göz attı Galip. Mithat'ı görememişti. Necla da yoktu ortalıkta. Sermet Bey ile göz göze geldiler. Gidip konuşsa mıydı şu paylarını alma işini? Ne yeri ne de sırasıydı. Kapıdan yeni giren Nazif Bey'e takıldı gözü. Galip'i görmüş ona doğru geliyordu doğruca. Galip de birkaç adım attı. El sıkışıp başsağlığı dilediler birbirlerine. Nazif Bey kendilerine yaklaşan Sermet Beyleri görünce sıradan bir şeyler söz eder gibi ''Gelişmeler var dünden bu yana'' dedi. ''3-4 gibi yazıhanede olacağım.'' Yaklaşan Sermet Bey ile yanındaki birini karşıladı sonra da. Başsağlığı dileklerinin hemen ardından Hüsnü Melek için övücü sözler etmeye başlamıştı Sermet Bey'in yanındaki gaga burunlu kara kuru biri. Yeni anımsamış gibi özür dileyerek emekli kurmay albay bilmem kim diye Galip'le tanıştırdı Sermet Bey adamı. Ordudan daha Kuleli Askeri Lisesi'nden beri arkadaşıymış Hüsnü Meleğin. Kıtalarda da birlikte olmuşlar. Öğle namazı bitiminde camiden çıkanlarla avluda bekleyen kimileri yan yana dizilmiş tabutlar önünde toplanmaya başlamasa silah arkadaşıyla ortak anıları epey süreceye benziyordu emekli albayın. Şöyle bir bakındı Galip. Tanıdıklarının bir bölümünün namaza yürüdüğünü, bir bölümünün de uzakta kaldığını görünce, Nazif de Said de namaza katılmayanlardandı, ne yapacağını bilemedi. Böyle bir şey ilk kez geliyordu başına. Küçük yaşında dedesinin namazına katılıp katılmadığını bile anımsamadığı, annesinin ölümü dışında hiçbir cenaze töreninde bulunmamıştı Türkiye'de. Uzaktaki kadın kalabalığı arasında kendisine bakan Şerife Hanım'ın ayırdına vardı birden. Ayakları geri geri gitse de namaza duranların yanına yürüdü. Göz ucuyla bakıp yöresindekilerin yaptıklarını yineledi. Namaz bitiminde cenaze arabasına taşınırken de omuz verdi tabuta. Sulu kar başlamıştı. Cenaze arabasını izlemek için çoğu mezarlığa gidecek otobüse, kimileri arabalara, taksilere doluşurken usulca sıvışıp iş yerine giderek Nazif'ten duyduğundan beri kafasına takılan gelişmeleri öğrenmeye can atıyordu. Cami kalabalığında bir görüp bir yitirdiği Sait'le konuşsa ne iyi olacaktı bir de. Caddeye çıkıp taksi kollarken önünde Sait'in arabasının durmasıyla oldu o iyilik. Kapıyı açıp içeri aldılar Galip'i. Sait'in buldog gerdanına asık yüzüne takılır gibi ince kemikli güleç yüzüyle arka köşeye sinerek oturmuş biri daha vardı arabada. Birinci şubeden bilmem kimmiş. El sıkışıp başsağlığı dilekleri de yinelendikten sonra İyice inmeye başlayan sulu kardan, kışın başladığından söz edildi. Galip Mithat'ı soracaktı Sait'e. Öteki herifin yanında uygun bulmadı. Bir de şoför vardı. Feriköy mezarlığındaki tören pek uzatılmadı. Sulu kar öyle indirmeye başlamıştı ki, tören izleyecek durumu yoktu kimsenin. Yaşlıca bir Tatar, titrek, kısık sesiyle ancak çevresine sokulmuş birilerinin duyup anlayabileceği bir konuşma yaptı. Pek kalabalık olmayan cemaat, dinsel tören tamamlanır tamamlanmaz birer ikişer uzaklaşmaya başlamıştı mezarlıktan. Kadın kalabalığı aralarına aldıkları Şerife Hanım'la uzaktan bakıp duruyordu. Galip yaklaştı Şerife Hanım'a, bulmakta zorlandığı uygun bir iki sözle acılarını bildirdi. Her konuda emirlerini beklediğini, eve uğrayacağını söyleyip kıyıda bekleyen Sait'in arabasına dönerken Şerife'nin yanındaki mükerremin üstüne dikilmiş gözlerine takıldı. Benimle konuşmak istiyor. Öyle diyor gözleri. Araba Pangaltı'ya inerken, vaktin varsa bir yemek yiyelim dedi Sait. Olur dedi Galip. Şoföre Arnavutköy deyip gene suskun kaldı Sait. Akıntı burnundaki lokanta boş gibiydi. Garsona isteklerini yazdırıp savdıklarında Galip'e döndü. Sen o Nazif'i nereden tanıyorsun dedi. Beklemediği soru karşısında birden duraladı Galip. Hangi Nazif dedi ağzından dökülüvermiş gibi. Gözlerini üstüne dikmişti Sait. Cami avlusuna girince doğru sana geldi hani. Ne demeliydi şimdi? Ha Nazif Bey dedi toparlanıp. Fehmi Bey'in adamlarından, tüccar, bizim ortakların yakını olur. Ne oldu da? Dudaklarında alaycı bir gülümseme belirdi. Sen de inandın dedi Sait. Yüreği küt küt vurmaya başlamıştı Galip'in. Daha Almanya'da asker ateşe olarak tanıdığını, adının Mahir olduğunu saklamıştı. Yok söyleyecek miydin? ''Sakın kendini o orospu çocuğundan oğlum.'' dedi Sait. Askerdir aslında, albay mıdır nedir? Mahta çalışır ya, kimse bilmez ne bok yediğini. Bir sürü kişiyi parmağında oynatır. Razi mazi diye birileri vardır, başta görünürler aslında bu çevirir işleri. Seni bana kuşkuyla soran oydu bir günler, benden duymuş olma bunları. Umursamamış gibi onu silkti Galip. Ne bok olursa olsun bana ne, dedi. Dedi ya, yüreğine de yeniden çeki taşı gibi bir ağırlık çökmesini önleyemedi. Garson yemekleri getirmişti. Bir iki lokma aldılar sessizce. Mithat yoktu cenazede. Samsun'daki arazi davasına gitmiş dün. Pakize söylemiş gece bizimkine telefonda. Bilmem doğru mu ya, ne kadar az görünse ortalarda o kadar iyidir. Necla da görünmedi. Çatalı bıçağı bırakıp Galip'e baktı Sait. Ben de onu söyleyecektim, dedi. Galip pek anlamamıştı. Salatayı atıştırıyordu. Dün akşam gözaltına alındı Necla. Elinde olmadan duraladı Galip. Sessizce bakışmaya başlamışlardı Sait'le. Mükerrem'in bulanık gözleri dikildi karşısına. Annesine bildirildi mi? Kız istemişse bildirmişlerdir. Yardım ister gibi bakıyordu Mükerrem. Ne yapacaksınız şimdi? Daha bilinemez, dedi Sait. Yeni başladı sorgulama. Bugün de Turgut'u alacaklar. Şaşkınlık mutluluğa dönerken mutlulukta ağır ağır kaygıya bırakıyordu yerini. Mezarlıktaki Mükerrem'in güvence vererek üstlendiği yükümlülüğü anımsatan karartılı bakışları saplanır gibi dikilmişti üstüne. Kendi saygınlığı da söz konusuydu verdiği sözle. Necla'ya kötü davranılmayacaktır umarım. Yemeğine dönmüş Sait. Niye kötü davranılsın canım, dedi. Gereksiz hiçbir şey yapılmaz kimseye. Suçluya gül de vermezler. Sonunda birinci şube, devletin demir yumruğu. Kaypak yanıt biraz sevindirmiş de olsa, Necla'nın kafasını sert kayaya çarpar gibi devletin yumruğuna toslaması sevindiriciydi de. Sait'in yukarıdan bakışla söyleyiş biçimi sinirine dokunuyordu. Bu hıyar mı kullanacak devletin demir yumruğunu? Annesi görüşme isterse, bu aşamada olası değil, dedi. Hazırlık soruşturması da, İhtilattan memnudur, tam gizlilik içindedir her şey. Pusula yazıp isteklerini bildirebilir. İyice bozulmaya başlamıştı Galip. Belli etmemeye çalışıyordu. Ondan neler isteyeceğini biliyordu Mükerrem'in. İyi etmemişti umut vermekle belki, ama olmuştu bir kez. Senin odanda bir görüşme filan yapamam. Çatalı bırakıp Galip'e baktı. Hiçbir bakımdan doğru olmaz, dedi. Ben de başına buyruk değilim Galip. Söz olur, kıza da iyilik getirmez. Genel güvenlikten izliyorlar soruşturmayı. Ne çıkacağı belli değil daha. Sessiz kaldılar. Yemeğin sonuna kadar da gitti bu sessizlik. Sitare olayını açayım, dedi Galip bir ara, vazgeçti. Belli bu oğlanın bir sıkıntısı var. Açıkça da söylemiyor. Daha nasıl söylesin? Sitare olayından belki de. Yardımcısının gizlice maha çalıştığını o da biliyor belki. Kalın kafalı da olsa tehlikeyi sezecek güdüsü var. Hayvanlarda bile var o güdü. Hesabı Sait ödedi, kalktılar. Tophane'de Galip arabadan inerken önemli bir şey olursa arayacağını söyledi Sait. İş yerini kapalı buldu geldiğinde. Handaki gizli yerlerinde tayfalarıyladır bizim Nuri Bey. Sait'in sözleriyle burulan içini bastırmaya çalıştı. Devlet gizinin başındaki yetkili, yetenekli biriydi Nazif. Korkak, emir kulu, bürokrat Sait mi yargılayıp değerlendirecekti onu? Kıskançlık da girdi mi? Telefon çalıyordu. Bu Mükerrem mi? Mükerrem'di. Ben de sizi arayacaktım, dedi hemen. Döndünüz mü diye düşünüyordum. Biliyorsunuz değil mi, dedi Mükerrem acılı titrek bir sesle. Necla'yı. Evet, biliyorum. Ne yapacağız şimdi? Biraz duralayıp şimdilik sabırlı olacağız, dedi Galip. Üzülmeyin, ben ilgileniyorum. Dış kapıda dönen anahtar sesiyle ekledi hemen. Akşama uğrarım belki. Konuklar geldi, sizi arayacağım. Nuri girmişti Mükerrem'in bekleyeceğim sözüyle, saygılar deyip kapattı telefonu. Telefonlarda başkalarının yanında olduğu gibi sizli bizli konuşmaya özen gösteriyorlardı. Başıyla selamladıktan sonra çantasını sessizce yazıhaneye koyup kağıtları çıkarmaya başlamıştı Nuri Bey. Arkasından zil sesiyle gidip kapıyı açtı. Nazif Bey'di. Galip kalkıp masadaki koltuğu verdi hemen. Nazif Bey otururken Nuri Bey gözü önüne üst üste yığdığı kağıtlarda ''Birinci şubeden şöyle bir şey geldi.'' dedi. ''Bu sizin Mithat var, kazada ölen şarkıcı kadının dostu. Onun savcılıkta alınmış ifadesinde kadının bir kız arkadaşının adını duydum.'' diyor adam. Seherciyim demiş bir gün telefonda. Kim bu Seher dedim. Teyzemin kızı dedi diyor Mithat. Bir de kardeşi varmış Çanakkale'de bu kadının. Düğün gecesi öyle komünist propagandası yapmış ki bu kadın. 3 rapor var elimizde oradaki. Birbirini tanımayan gizli görevlilerden hepsi doğruluyor birbirini. Bu arada raporların kopyalarını yan yana sıraladı masada. Çanakkale'den sormuşlar İvedi. Gelen tel yazısı şifrenin dökümü burada. Çıkardı önce göz gezdirerek içinden okudu bazı yerleri. Yüksek sesle sürdürdü. Seher adlı bir akrabası olmadığı, şimdi Çapa Öğretmen Okulu'nda öğrenci olduğu bilinen Seher Topbaş'ın komşu kızı olduğu, sabıka kaydına rastlanmadığı filan. Bunun üzerine gizli bir arama yaptırmışlar okulda. Bu fotoğraf bulunmuş dolabında kızın. 6-9 siyah beyaz bir fotoğrafı çıkarıp koydu masaya. Nazif ile Galip hemen fotoğrafa eğildiler. Nazif aldı. Yakından baktılar bir süre. Ufak tefek, güzelce bir kızla gülümseyen bir oğlanın. Biraz uzaktan objektife yürürken yan yana alınmış bir küçük resmiydi. Şifşakçıların çektiği sokak fotoğrafı olmalıydı. Yüzler net değildi. Bu oğlan kim? Halil'miş dedi Nuri. Birinci şubeden biri tanıyormuş Halil'i. Benziyor demiş. O da kesin söyleyemiyormuş. Bize gönderdiler hemen. Dosyası bizde çünkü. Doğru dürüst fotoğrafı yok bu Halil'in. Tanıyan da yok bizden. Hukukta öğrenci olduğu geçiyordu ifadelerde. Şu vesikalık fotoğrafı buldurabildik fakülte arşivinden. Küçük vesikalık fotoğrafla ikili resmi karşılaştırdılar. Kesin bir şey söyleyemiyorlardı onlar da. Ben de çıkamadım içinden dedi Nuri. Turgut'a sormak gerekir. Seher, sıkı izlemeye alınmış. Kızdaki şaşırtıcı değişim okul yönetiminin de gözünden kaçmamış. Sınavlarda başarısız olmasına anlam verememişler. En iyilerindenmiş sınıfın. İstanbul'dan ayrılmak istemediği onların da aklına gelmiş. Bir kez daha oldu böyle bir şey demiş okul müdürü. Ayrılmak istemediği sevgilisi falan varsa burada yapar demiş. Kıza bir şey sezdirilmemesi için sıkı sıkı uyarılmışlar. Turgut işi, soruşturmayı bizden önce başlatmış birinci şube. Dün gece içeri almışlar Turgut'u. Necra'yı almışlar bir de, daha birkaç kişiyi. Ne diyeceğini bilemeden kalmıştı Galip. Necla ile ilişkilerini biliyordu Nazif. Nuri de biliyor muydu? Belirtisi yoktu. Bir şeyleri örter gibi ağırca bir sessizlik olmuştu yalnız. Nazif Nuri'ye baktı bir süre. Turgut'un sorgulanmasında bizden birinin bulunması gerekli. Evet dedi Nuri başını sallayarak, gerekli. Nasıl yapacağız gibisine göz göze bir bakışmadan sonra anlaşmış gibi Galip'e döndüler. Bu iş size düşeceğe benzer Nadir Bey dedi. Anlamamıştı Galip, nasıl yani dedi. Siz bakacaksınız, ben akşama Ankara'ya gidiyorum. Bir hafta yokum buralarda.